Ayrım 6. Sayfa 52. Suyun akıntısına gideceğim. Rumeli vukuatı vahim. Olaylar birbirini kovalıyor. Selanik Merkez Kumandanı Nazım Bey yaralanmış. Enver Bey dağa çıkmış. Kol ağası Niyazi de Enver gibi soluğu dağda almış. Şemsi Paşa, manastırda postane önünde vurulup öldürülmüş ve katil kaçmış. Dağa çıkanlar arasında Ohri'li Eyüp Sabri Bey de katılmış. Firuzovik'te toplanan Arnavutlar, padişaha çektikleri telgrafta, meşrutiyet hemen ilan olunmadığı takdirde 50 bin Arnavut'un İstanbul üzerine yürüyeceğini bildirmişler. Saray, telgraf yağmuru altında. Rumeli'nin muhtelif yerlerinden çekilen telgraflarda tecdidi biat'tan dahi bahsolunuyor. Ve bütün bu olaylarla daha niceleri arasında bir gün sabahın erken saatlerinde Mabeyn Başkatibi Tahsin Paşa acele konağından saraya çağrılıyor. Hemen huzura kabul olunan başkatibe Sultan Abdülhamit Han'ın iradesi şudur. Serasker Paşa'yı çağırttım. Çit köşkünde bekliyor. Kendisini gidip görünüz. Rumeli'de bazı zabitan arasında inkılap fikirleri ve kanuni esasinin iadesi arzuları varmış. Mütalası nedir? Sorunuz. Başkatip çit köşküne geçip Serasker'e iradeyi tebliğ ediyor. Aldığı cevap şudur. Ceza kanunu mucibince muamele. Sayfa 53. Yine o günlerde bir gece. Küçük Mabeyn diye anılan dairenin lambaları yanıyor. Bu anormal bir hal. Zira bu daire sadrazamla vükelanın, vekillerin saraya geldiklerinde oturdukları bir yer. Soruyor başkatip Bekçi Halil Ağa'ya. Kim var içeride? Sait Paşa. Başka bir günün gecesinde aynı dairede bu kere Sait Paşa'nın yanında Kamil Paşa da var. Sultan Abdülhamit Han devrinin bu ünlü iki sadrazamı Rumeli olaylarını tetkikle meşguller. Daha sonraki günlerde Sait ve Kamil Paşaların toplantısına bütün heyeti vükela, vekiller heyeti de katılıyor ve birbirini takiben Rumeli'den gelen telgraflar inceleniyor. Şifre katibi Esat Bey, padişahla heyeti vükela arasında mekik dokumakta. Yıldız Sarayı telgrafhanesine gelen telgrafları evvela Abdülhamit Han görüyor ve şifre katibinin huzurda okuduğu bu telgraflar bilahare toplantı halindeki heyeti vükelaya gönderiliyor. Sorulan tedbirler nedir sualine kat'i bir cevap alınamıyor. Telgrafların tetkik olunduğundan bahsediliyor ve heyeti vükelanın bu mütereddit hali devam ederken Sultan Abdülhamit Han'ın şifre katibine sözü şu oluyor. Suyun akıntısına gideceğim. Sayfa 54. O yıl 66 yaşında olan ve 32 yıldan beri oturduğu tahtta nice tertiplere metanetle göğüs geren Abdülhamit Han yine bu mesele ile alakalı olarak başkatip Tahsin Paşa'ya da şunları söylüyor. Bir hükümdar için lazım olan şey memleketin menfaatidir. Eğer bu menfaat kanuni esasinin anayasanın ilanında ise o da yapılır. Fakat iyi tatbik olur mu? Türk'ün menfaati mahfuz kalır mı? Burasını kestiremiyorum. Görüldüğü gibi o günlerde Abdülhamit Han'ın yegane endişesi Müslüman Türk'ün menfaatlerini muhafaza meselesidir. Bu bahse hatıratında da temas eden Abdülhamit Han, bizim jön Türkler boş kuruntulara kapılmış mahluklardır. Bizde bir meşruti idare ile kanuni esasinin ilanı demek, umumi bir mücadele ve halkı birbirine saldırtacak bir muharebe ilanı demektir. Bu hal bütün Osmanlı İmparatorluğunu temelinden sarsacaktır. Ne gariptir ki İngilizler bu nimeti Hindistan'a bahşetmek istemedikleri halde bizim jön Türklere karşı hiçbir müzaherette kusur etmiyorlar ve memleketimizi bir parlamento ve bir kanuni esası ile teçhiz için her vasıtaya müracaat edip duruyorlar. Abdülhamit Han jön Türklerin kime ve neye hizmet ettiklerine de temasla şunları yazıyor. Bunlar kuvvet ve kudretimizi yıkmak üzere o sahte hürriyet fikirlerini her vasıta ile ülkemize yaymak isteyen İngiltere hesabına çalıştıklarının farkında bile değiller. Farmasonluğun ifsad etmiş olduğu bu Türk çocuklarının beni yani müstebidi devirmek için Yunanlılar ve Bulgarlarla el birliği etmekten çekinmemeleri ne acıklı manzaradır. Ne muhteşem gaflet. Bu bedbaht akılsızlar beni ne az tanıyorlar. Bizim şu Devlet-i Osmaniye'nin hakiki menfaatinin ne olduğunu ne kadar az anlıyorlar. Dipnot Yıldız. Bakınız Sultan II. Abdülhamit'in hatıratı. Fransızca aslından tercüme eden İsmail Hami Danışment. Çakmak Mecmuası, sayı 33, İstanbul 1956. Sayfa 55. Hayrola Ağa Efendi? Abdülhamit Han'ın yukarıdaki endişesini ve o günlerdeki durumunu başkatibin şehadetiyle de tespit edelim. Yıldız Sarayı'ndaki heyet-i vükela toplantısı aralıksız devam eder ve Rumeli'den gelen telgraflar birbirini kovalarken bir gece geç vakit başkatibin aralanan kapısından içeriye bir zat süzülüyor. Bu vakitsiz misafir kızlar arası Abdülgani Efendi'dir. İyi ahlakı ve padişaha bağlılığı ile tanınan bu zat o gece mutad-ı hilafına başkatibin karşısındaki kanepeye değil de gelip yazı masasının yanındaki küçük koltuğa oturur. Müteessirdir. Sorar başkatip. Hayrola Ağa Efendi? Kızlar Ağası'nın cevabı Abdülhamit Han'ın ikinci meşrutiyet arefesindeki halini olanca açıklığıyla ortaya koymaktadır. Der ki, birkaç gündür veli nimetimi, padişahı kastediyor, çok endişeli ve mustarip görüyorum. İçeriden, haremden, anladığıma göre uykusu da bozulmuş, yemesi içmesi azalmış. Rumeli'den gelen haberlerden çok sıkıldığı, üzüldüğü besbelli. Acaba ne yapılsa da bu üzüntüsü hiç olmazsa biraz azalsa diye sizinle hasbihale geldim. Dipnot 23. Bakınız, Mabeyn Başkatibi Tahsin Paşa, AGE. Sayfa 56. Osman Paşa dağa kaldırılıyor. Şemsi Paşa'nın Manastır Postahanesi önünde vurulup öldürülmesinden 15 gün sonra yine bu şehirdeyiz. Akşam vakti. Manastır derin bir sessizlik içinde. Şehir halkı son günlerdeki fevkalade mühim olayların verdiği ürkeklikle akşamdan evlerine çekilmiş. Bu haliyle manastır koca bir şehir değil, basit bir kasaba havası içinde. O günlere dek elleri kanlı Rum, Bulgar, Sırp çetecilerin maceralarını dinleyen ve ufak tefek patırtılara kulak asmayan manastır halkı, bugün neden böylesine ürkek ve koca bir şehir niçin bu derece sessiz, nedir bu olağanüstü hal? Evet, olağanüstü hal. Zira son günlerde manastırda olup bitenler şimdiye kadar görülüp işitilmiş olaylardan değil. 15 gün evveline kadar Makedonya'daki gayrimüslim unsurlar, şu Sırplar, Bulgarlar, Rumlar, kısacası Balkan komitacıları dağa çıkıp Devlet-i Aliye'ye kafa tutar ve onları 3. ordunun genç subayları takip edip tepelerken, şimdi aynı genç subaylar birer birer dağ yolunu tutup devlete baş kaldırıyorlar. Baksanıza şu birbirini takip eden fevkalade mühim vukuata. Enver adlı genç bir subay dağa çıkıyor. Onu kol ağası Niyazi ve Ohri'li Eyüp Sabri takip ediyor. Sonra Selahaddin ve Hasan Tosun adlı iki erkanı harp daha onlara katılıyor. Ve bunların tenkili için fevkalade selahiyetle sarayın manastıra gönderdiği koskoca paşa, sokak ortasında vurulup öldürülüyor da katil meydanı dolduran mahşeri kalabalığa rağmen sırra kadem basmasını becerebiliyor. Bu arada manastır polis müfettişi Sami Bey'in, manastır müftüsünün ve yine manastır sorgu hakimi Mehmet Safa Melhame ile Selanik Topçu Alayı imamı Mustafa Efendi'nin öldürüldükleri, katillerin de bulunamadığı söyleniyor. Sayfa 57. Bütün bu olup bitenler o günlere dek görülmüş, duyulmuş olaylardan mıdır? Belli ki ortada olağanüstü bir hal var. Meşrutiyet deniyor. Kanuni esasiden bahsediliyor. Meclis-i Mebusan lafı ediliyor. Padişahın 33 yılda bilmem ne kadar insan öldürttüğü söyleniyor. Reval denilen yerde toplanan düşmanlarımızın bugün yarın memleketimizi aralarında taksim edecekleri kulaktan kulağa yayılıyor. Dipnot 24. Reval mülakatı dolayısıyla ittihatçıların yürüttükleri propaganda o derece tesirli olmuştur ki, bugün dahi bu propagandanın tesiri görülmekte ve yazılan tarih kitaplarında, parantez içinde ünlem, aynı iddia tekrarlanmaktadır. Güya Reval'de Türkiye'nin taksimine karar verilmiş ve yine güya bu kararı öğrenen İttihatçılar hemen harekete geçerek ikinci meşrutiyetin ilanını temin etmişler de İngiltere ve Rusya'yı Türkiye'yi taksim kararından vazgeçirmişler. Bu yalan iddiaya karşı şu gerçeği kaydedelim ki Reval mülakatı zabıtları bugün yayınlanmıştır ve bu zabıtlarda Türkiye'nin taksimi gibi bir husus katiyen yer almamıştır. Ve sonra bir müddet evvel Selanik'te gizlice kurulan İttihat ve Terakki adlı cemiyetin vatanı kurtaracağı müjdeleniyor. İşte bu olaylardır Manastır halkını ürkek yapan ve koskoca şehri derin bir sessizliğe gömüveren. O yıllarda Selanik, Manastır ve Kosova'nın adı Vilayat-ı Selase, 3 vilayettir ve bu 3 vilayetten Manastır'da durum budur. Ancak şehre hakim olan bu derin sessizliğe aldırmayalım. Bu hal şehrin zahiri manzarasıdır. Hakikatte ise Manastır hummalı bir faaliyet içindedir. Sayfa 58. İttihat ve Terakki'nin Manastır merkez heyeti Selaniklilerden daha gayretli. Bu gidişle adamlar hürriyetin ilanı şerefini kazanıp Selanik'tekilerin pabuçlarını dama atıverecekler. İleride görüleceği gibi bu Selanik-Manastır rekabeti bilahare hat bir safhaya girecek, hürriyet kahramanı ünvanı Enver'le Niyazi arasında paylaşılamayacak, Manastır teşkilatının ünlü adamı Kolağası Resneli Niyazi'ye karşı Selanik'te Enver hürriyet kahramanı ilan edilecek, parantez içinde ünlem, İttihat ve Terakki'nin Selanik kanadı, Alman taraftarı, Manastır teşkilatı ise İngilizlerden yana olacak ve Manastır teşkilatının meşhur Sadık Bey'i bu politika içinde hayatını bir İngiliz Intelligence Service ajanı olarak kapayacaktır. İkinci meşrutiyet arefesinde Enver'in eniştesini Mustafa Necip'in tabancası önüne itmekten gayri bir fedakarlığı görülmemiş iken birdenbire hürriyet kahramanı oluvermesi, meşrutiyetten sonra boy boy resimleri elden ele dolaşan Resneli Niyazi'nin bilahare bir kenara itilivermesi, Manastır teşkilatında şöhrete kavuşan Sadık Bey'in sonraları en müfrit ittihatçı düşmanlarıyla işbirliği yapıp nice karanlık işlerde boy göstermesi hep Selanik-Manastır rekabetinin neticeleridir. Neyse, dönelim Manastır'daki zahiri sessizliğe rağmen devam eden gerçek faaliyete. Bakınız, Manastır Merkez Teşkilatı dağdaki Niyazi'ye ne yolda bir talimat veriyor. Manastır valisi sizin öldürülmeniz için Resne'ye emir vermiştir, dikkatli olunuz. Bu talimata rağmen Niyazi o günlerde öylesine kendinden geçmiştir ki ne kimseye dönüp baktığı var ne de bu çeşit talimatlara itibar ettiği. Sayfa 59. Adam her ne pahasına olursa olsun hürriyetin ilanında kararlı. Hürriyet ilan olunacak, müstebit padişah devrilecek ve vatan kurtulacak. Parantez içinde ünlem. Bu kararla Niyazi'nin gözü başka bir şey görmüyor. Kulakları da hürriyetten başka bir söz duymuyor. Ve kol ağası Resneli Niyazi, Şemsi Paşa'nın katil olayından tam 15 gün sonra çetesini efradını toplayıp bir gece gizlice Manastır'a iniveriyor. Yanında Ohrili Eyüp Sabri de var. Bu iki meşhur çete gerekli bütün tertibatı alıp sessiz sedasız Manastır içine dalarken teşkilatın şehirdeki elemanları da birer ikişer çeteye iltihak ediyorlar. Kısa bir zamanda bu gece baskıncılarının mevcudu bini buluveriyor. Evvela telgraf tellerini kesiyorlar. Sonra kafileler halinde gidip devlet erkanının evlerini kuşatıyorlar. Bilahare sessizce ilerleyerek Osman Paşa'nın konağını sarıp muhafızların silahlarını topluyorlar. Ve sonra Osman Paşa'yı uyandırıp buyurun deyiveriyorlar. Böylece çete tenkiline memur Şemsi Paşa'nın öldürülmesinden sonra aynı vazifeye yüklenen Osman Paşa da dağa kaldırılıyor. Bu vaka esnasında askerden ve halktan 3500 kişi Kolağası Niyazi ile Ohrili Eyüp Sabri'nin çetelerine katılıyor ve bu derece müthiş bir baskınla Devlet-i Aliye'nin paşası asiler arasında dağ yolunu tutarken bakınız Manastır valisi Hıfzı Paşa'nın şu pısırık haline. Okuyalım manastır valisinin saraya çektiği telgrafı. Niyazi ve yanındakilerin takibi ve yakalanmaları emir ve irade buyurulmakta ise de, mevcudiyeti şiddetli icraatı ile meydana çıkan cemiyetin, İttihat ve Terakki'nin taraftarları, yalnız onlardan ibaret değildir. Bunların güttükleri maksadın elde edilmesi için bütün zabitler birliktir. Ahali de onlarla aynı fikirdedir. Osman Paşa'ya vaki olan taarruzda da belli olduğu gibi, takibat şöyle dursun, tahkikat için bile kimsede cesaret kalmamıştır. Şükrü Paşa'nın reisliğinde kurulan tahkikat komisyonu da kendilerine yapılan tehdit üzerine işten el çektiler. Ohri'den halka nasihat için çıkartılan nasihat heyeti, eğer yollarına devam ederlerse idam edilecekleri tehdidiyle karşılaştılar ve dönmeye mecbur oldular. Ben de dahil olduğum halde bütün memurların hayatları tehlikededir. Dipnot Yıldız. Manastır valisi Hıfzı Paşa, iddiatçılarca ölümle tehdit edilmiş, bu tehditten sonra Hıfzı Paşa'nın tutumu değişmiş, olup bitenleri eskisi gibi mabeyine haber vermemiş, saraya ulaşan haberleri ise küçümseyerek ortalığın sakin olduğunu ustalıkla bildirmiş, bu mevzuda büyük hüner göstermiştir. Bakınız Mithat Şükrü Bleda, A.G.E. Sayfa 60. Ordu Abdülhamid'e bağlı idi. Gerçek bu muydu? Hayır. Manastır valisinin yukarıdaki telgrafı hakikatin ifadesi değil, aczin, ihanetin vesikasıdır. Manastır gibi büyük bir vilayetin başındaki vali, iddiatçı çete fedailerinin birbirini takip eden cinayetlerinden korkmuş ve bu korku ile olup bitenlerin iç yüzüne nüfuz edemeden yukarıdaki telgrafı saraya çekmiştir. Bu durumda vali, devletin varlığı ve bekası davasında değil, kendi can kaygısındadır. Ve o devirde Rumeli vukuatının tamamı bir palavradan başka bir şey değildir. Evet, palavra. Yalan söyleyen tarihe değil, sayısız vesika ışığında bangır bangır haykıran gerçek tarihe kulak verelim. Bakınız ne diyor. Sayfa 61. İttihat ve Terakki'ye giren genç subaylarının mühim bir kısmının saraya ve dolayısıyla rejime muhalefetleri iddia edildiği gibi meşrutiyetçi oluşlarından değil, maaşlarını muntazam alamayışlarından ve zamanında terfi edemeyişlerinden doğmuştur. Bilinen gerçek, İttihat ve Terakki'nin bu iktisadi durumdan istifade etmesini becermiş olmasıdır. Dipnot Yıldız. Bu pek mühim mevzuda bir ittihatçının şayani dikkat itirafı vardır. Geniş bilgi için bakınız, emekli kurbay albay Rahmi Apak, 70'lik bir subayın hatıraları, Ankara 1988. Ve ikinci meşrutiyet arefesinde bütün olup bitenlere rağmen, 3. ordunun bazı genç subayları hariç, ordu tamamı ile Abdülhamid'e bağlıdır. Daha çıkan Enver'in, Niyazi'nin, Ohri'li Eyüp Sabri'nin ve daha şunun veya bunun maiyetindeki asker, bu sergerdelerin peşlerine padişahı devirmek için takılmamış, usta komitacılar tarafından Yemen'e sevk edilecekleri söylenerek kışkırtılmışlardır. Meşrutiyetin ilanı, Kanuni Esasi'nin iadesi, Meclis-i Mebusan'ın açılması ve yolunda saraya çekilen telgrafların tamamı ile Firuzovik'te toplanan birkaç bin Arnavut'un nümayişi ise hep İttihat ve Terakki ajanlarının tertibidir. Üsküp, Selanik ve Manastır'dan yola çıkan 40 kadar ittihatçı, Rumeli'yi baştan aşağı tarayarak türlü demagoji ile halkı tahrik etmesini bilmiş ve saraya çekilen telgrafla Arnavutların nümayişi bu tahrik neticesi gerçekleşmiştir. Bütün bunlara ve daha nice gerçeklere rağmen saraya verdiği raporda Rumeli vukuatından bahisle bu havalide benden başka herkes iddiatçıdır diyebilen müfettişi umumi Hüseyin Hilmi Paşa ise saraya bağlı görünmekle beraber düpedüz iddiatçıların adamıdır. Nitekim Hüseyin Hilmi Paşa'nın İttihat ve Terakki'ye olan bağlılığı bilahare sadareti sırasında vuku bulan meşhur 31 Mart vakasında ortaya çıkıvermiştir. Sayfa 62. Nihayet gerçek odur ki Manastır valisinin ve onun gibi daha nice sözde idare adamlarının misilsiz gafletine ve ihanetine rağmen Devlet-i Aliye başında bulunan Sultan II. Abdülhamid Han bütün olup bitenlerden haberdardır. Kendisine bağlı olarak çalışan meşhur Yıldız İstihbarat Teşkilatı vasıtasıyla vukuatın iç yüzünü öğrenen Abdülhamit Han, Rumeli olaylarının bir palavra ve kuru gürültü olduğunu bilmekte, oynanan oyunun aktörlerini tanımakta, ipin ucunun kimler elinde olduğunu ise bütün açıklığıyla görmektedir. Hatta İttihatçı çete fedailerinin tam listesi de elindedir. Faaliyetiyle İngilizlerin meşhur intelligence servisini dize getiren Yıldız İstihbarat Teşkilatı'na bağlı bir ecnebi göndermiştir. Bu fedailerin listesini Abdülhamit Han'a. Kimin nesidir bu ecnebi? Bu ecnebi Makedonya'daki jandarma teşkilatına memur heyetin başkanıdır. İtalyandır ve bu İtalyan gibi daha niceleri Yıldız İstihbarat Teşkilatı emrinde çalışmaktadır. Bu bakımdan böylesine mükemmel bir istihbarat teşkilatına sahip olan Abdülhamit Han elbette memlekette olup bitenlerin iç yüzünü bütün çıplaklığıyla bilmektedir. Bilmektedir ama 3. ordunun ikiye ayrılmasından ve o günlerde bir iç harbe pek müsait olan Makedonya'da doğacak kardeş kavgasından korkmaktadır. Gönlü razı değildir Abdülhamit Han'ın bu çeşit bir iç savaşa. Yukarıda temas ettiğimiz gibi yegane endişesi Müslüman Türk'ün menfaatlerini muhafaza edebilmek olan Sultan II. Abdülhamit Han işte bu endişe ile suyun akıntısına gideceğim demiş ve gitmiştir de.